Türkiye tarihi bir seçim yaşadı. Adalet ve Kalkınma Partisi kurulduğu günden beri ilk defa ikinci parti pozisyonuna düştü. Herkes bu sonucun analizini yapmaya çalışıyor. Adalet ve Kalkınma Partisi de bunu analiz ediyor ve buradan bir çıkış yolu arıyorlar. Ve buldukları çıkış yolu ne biliyor musunuz? Toplumu korkutalım. Çünkü bu korku siyasetini farklı versiyonlarıyla çok uzun süre uyguladılar. İlk başta koalisyon hükümetleri gelirse istikrar bozulur korkusu, ekonomiyle korkutma. Ondan sonra beka sorunu, ondan sonra ülke bölünüyor sorunu, 15 Temmuz korkusu, korkular üzerine toplumu sürekli olarak güttüler. Fakat artık bunların yalanları bitti. Toplum artık korkmaktan da, korkutulmaktan da bıktı. Fakat Tayyip Erdoğanlar bunu anlamıyorlar bir türlü ve yeni korkular icat edebileceklerini düşünüyorlar. Van'da ilk denemesini yaptılar. Tayyip Erdoğan zarfı attı. Fakat halk bu zarfı yemedi. Şimdi Ekrem İmamoğlu ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeni yönetimi üzerine bir korku siyaseti planlıyorlar. Bu korku siyasetiyle ilgili Ekrem İmamoğlu'nun neler yapması lazım? Adalet ve Kalkınma Partisi kulislerinde neler oluyor? Tayyip Erdoğan hep kalabalık biçimde ya da ailesiyle çıktığı o balkon konuşmalarına neden bu seçimden sonra tek başına eşiyle birlikte çıktı? O balkonun öncesinde seçim sonuçları açıklandıktan sonra Tayyip Erdoğan nasıl delirdi, neler oldu, esas korkunun buram buram yükseldiği dakikalar filan, bunların hepsinin detaylarını bulacağınız yine bilgi dolu, yine dop dolu bir video ile karşınızdayım. Bir kere şunu baştan söyleyeyim. Tayyip Erdoğan dünyanın en korkak adamı. Şu an iktidardan gitmekten, elindeki gücü kaybetmekten filan o kadar çok korkuyor ki normal siyasi tarihi de Tayyip Erdoğan'ın bu korkularla doludur. Ve Tayyip Erdoğan'ı bizatihi tanıyan kişiler Tayyip Erdoğan'ın ne kadar korkak olduğunu çok iyi bilirler. Özellikle güce karşı Tayyip Erdoğan en ufak bir orada direnç gördüğü zaman hemen geri adım atar. Fakat Tayyip Erdoğan karşıdaki grubun, daha doğrusu bu İslamcı jenerasyonun genelinin hepsinin özelliği budur. Karşıdakinin ezilmeye müsait olduğunu anladığı an, karşıdakinin korktuğunu anladığı an, karşıdakinin ses çıkarmayacak birisi olduğunu anladığı an Tayyip Erdoğan'ın üzerine gider de gider. Karşıdakinin hatta kibar beyefendi, onunla aynı dili konuşacak türden bir insan olmadığı, onun çırtkanlığı karşısında cevap veremeyeceğini anladığı an Tayyip Erdoğan onun üzerine gider gider onu ezer. Bütün İslamcıların da böyledir. Bunların bazılarıyla ben gazetecilik döneminde de çalıştım. Bunlar böyle dişli bir muhabire mesela haber müdürü, temsilci gibi pozisyondaki kişiler. Bir muhabiri böyle bir dişli, karakterli falan olduğu zaman onunla hata yapsa bile asla bir didişmezler. Ama muhabir öyle sessiz, pısırık, buna böyle aynı tonda cevap veremeyecek falan birisi olduğunu anladıkları zaman var ya, ağzına tükürürler. Şoförlerine de böyledir, muhasebecilerine de böyledir, çalışanlarına da böyledirler. Bunlara diş göstermediğiniz zaman bunların anlayacakları başka hiçbir dil yok. Kemal Kılıçdaroğlu da her zaman Tayyip Erdoğan'a göre kibar kalan bir adamdı ve Tayyip Erdoğan ezdikçe ezdi. Fakat şimdi bakıyorsunuz Ekrem İmamoğlu aynı muhitin çocukları, aynı bölgenin çocukları filan aynı dozda, aynı yükseklikte ses çıkarınca görüyorsunuz ezemiyor. Olay tamamen bundan ibaret. Şimdi bu Ekrem İmamoğlu kısmına gelmeden, Tayyip Erdoğan'ın onunla ilgili korku planlarına gelmeden önce şu balkon konuşması ile ilgili kulis bilgilerini verelim. Tayyip Erdoğan biliyorsunuz her seçimden sonra balkona çıkar ve bir balkon konuşması yapardı ve bu balkon konuşmasında ya arkasında bütün partinin önemli kurmayları olur ya ailesinin fertleri olurdu arkasında. Dolayısıyla bir gösteri biçimde, güç gösterisi biçimde o balkona kalabalık çıkardı yani Tayyip Erdoğan. Fakat bu seçimde balkona tek başına çıktı ve yanında sadece Emine Erdoğan vardı. Niye biliyor musunuz? Seçim yenilgisiyle ilgisi yok. Tayyip Erdoğan'ın bu seçim yenilgisine rağmen Tayyip Erdoğan'ın yanında olmak, orada o balkona çıkmak isteyen çok kişi vardı parti kurmayları dahil. Fakat Erdoğan seçim sonuçları gelmeye başladıktan sonra bakın İstanbul, Ankara değil. Onlar Tayyip Erdoğan'ı çok böyle şaşırtan sonuçlar değil aslına bakarsanız. Orada ya tutarsa diye asıldı İstanbul'a, Ankara'ya ama tutmayacağı da aklının bir kenarındaydı. Fakat Anadolu şehirlerinden gelen sonuçlar, Adıyaman'dan gelen sonuç, Urfa'dan gelen sonuç, Yozgat'tan gelen sonuç, Ege'nin şehirlerinden gelen sonuç, Karadeniz'in bazı illerinden gelen sonuçlar filan Erdoğan'ı tamamen allak bullak yaptı ve ikinci parti pozisyonuna düşmeyi hiç beklemiyordu. Bu ikinci parti pozisyonuna düşmek Erdoğan'ı tamamen şartellerini attırdı. E tabi kendisi hiç suçlu olur mu? Sorumlu arıyor o saatten itibaren. Yanındakiler, yanındaki korumalarından tutun da yanında onunla birlikte seçim sonuçlarını izleyen parti görevlilerine kadar, aile fertlerine kadar herkese esiyor, gürlüyor, ortalığı 56'ya veriyor, milleti siktir ediyor yanından filan ve nihayetinde bir ateş küpüne dönüşüyor Tayyip Erdoğan. Ve o şekilde herkesi def ettiği için yanından tek başıma çıkacağım ondan sonra ve Emine ile birlikte çıkacağım pozisyonuna geliyor. Hiç kimse yanında istemiyor. Herkes sorumlu. Bir tek kim sorumlu değil? Kendisi sorumlu değil. Ve şimdi de sorumlu alıyormuş. Bazı bakanları görevden alacakmış. Partideki bazı yöneticileri görevden alacak. Lan sorumlu sensin. Bugüne kadar ne böyle başarı olduğu zaman bütün kadro, bütün koro ne diyordu? Ondan sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın sayesinde. Hatta öyle bir jargon oturttular ki artık bakanlar bile bir proje açıklıyor. Bakan bir proje açıklıyor. Sayın Cumhurbaşkanımız sayesinde falan. Önce bir besmele gibi sürekli Sayın Cumhurbaşkanımız. Her şey Sayın Cumhurbaşkanımızla başlıyor. Pozitif her şey. Fakat negatif bir şey olunca Tayyip Erdoğan sorumlu değil. Herkes sorumlu. Şimdi Tayyip Erdoğan sorumlu arıyormuş. Lan sorumlu sensin sen. Bu noktaya gelmesinde bu işlerin sorumlusu sensin. Artık öyle bir devlet düzeni ortaya çıkardın ki partinin dışında şu an bir tane normal müdür atamasında bile senin imzan gerekiyor. Odalar doğrusu karar, imza bekleyen orada evraklar, dosyalar var senin imzanı bekliyor. Türkiye'deki her şeyi kendine bağladın. Şimdi de sorumlu ben değilim. Ondan sonra parti teşkilatı güzel çalışmadı. O oldu, bu oldu, şu oldu diye sorumlular arıyor ve o gün cinnet geçiriyor. Cinnet geçirip herkesi yanından def ettiği için de o balkona tek başına çıkıyor. Olay bundan ibaret. Bu parti içerisindeki hava ve Tayyip Erdoğan'ın ne kadar kontrolden çıktığı ve ne kadar korktuğunu göstermesi açısından önemli. Şimdi burada bazı yapacağı hamleler var. Yavaş yavaş o hamlelere doğru gelelim. Bunlar daha böyle olaylar sıcakken hemen korku siyasetini uygulamaya başladılar. Ve Van'da biliyorsunuz bir adım attı Tayyip Erdoğan. Bir zarf attı aslına bakarsanız orada. Ve kendine göre bu zarfı en zayıf halka üzerinden attı. Çünkü daha önce DEM Partisi HDP'nin belediyelerine kayyum atamış, belediyelerini elinden cebren almış. Şimdi bunu bir ileri adıma taşıyarak bu sefer kayyum atama şeklinde de değil. Doğrudan seçimi yargı oyunlarıyla taraf değiştirme, kendi adamına mazbatayı verme şekline büründürmeye çalıştı. Bu zarfı attı. Fakat bu zarfı hiç kimse yemedi. Bakın mesela geçtiğimiz günlerde Fatih Altaylı diyor ki işte CHP'li belediyelere kayyum atayamaz. Ondan sonra fakat diğerlerine HDP, DEM Parti'yi kastediyor. Onlara kayyum atıyor işte CHP'li belediyelerin terörle ilişkisi yok, onların var gibi bir cümle kullandı enteresan biçimde. Şimdi baktığımızda kayyum atanan belediyelerin, o belediye başkanlarının yargılamalarına, süreçlerine baktığımızda bunların çoğundan mahkumiyet falan da çıkmıyor. Yani dolayısıyla adamın öyle bir bağlantısı da tespit edilemiyor. Ama belediyeyi alıyor elinden, yargı süreci sürüyor, Yargıtay'da kesinleşmesi filan. Yıllar, 7 yıl, 8 yıl o sırada zaten diğer seçim geliyor. Dolayısıyla Erdoğan burada zamana oynuyor sadece. Ve baktığımızda da yine Fatih Altaylı'nın söylediği cümlelerden bir tanesi çok enteresan bir cümle. Diyor ki bu Van'da bu kararın alınmasının sebebi Türkiye'yi karıştırmak isteyen, çok huzurlu bir seçim geçti. Türkiye'yi karıştırmak isteyenler Van'da böyle bir şey yaptılar. Ama neyse ki Yüksek Seçim Kurulu bunu düzeltti diyor. Türkiye'yi karıştırmak isteyenler. Ama bunlar kimmiş? Tayyip Erdoğan da değilmiş. Adalet ve Kalkınma Partisi de değilmiş. Başkalarıymış. Şimdi yani Mehmet Uçum, Tayyip Erdoğan'ın saraydaki en baba danışmanı. Mehmet Uçum çıktı. Bu Van'da mazbatanın kendi adamlarına verilmesini ölümüne savundu. Van'daki bu yargı darbesini ölümüne savundu. Ondan sonra seçimden sonra AK Parti'nin sözcüsü Ömer Çelik çıktı, basın toplantısı düzenledi. Bu yargı darbesini ölümüne savundu. Bunların ikisi savunmasa, Tayyip Erdoğan'a bu kadar yakın çevredeki iki adam savunmasa, hadi bir ihtimal verelim Türkiye düşmanları seçim sonuçlarını karıştırmaya çalıştı filan diye. Ya dalga mı geçiyorsunuz? Bütün yargı, hele Diyarbakır Adliyesi, Tayyip Erdoğan'ın bütün o DEM Parti şu bu üzerinden operasyonları çektiği adliye, Van Adliyesi vesaire, o bölgedeki Hatay, Urfa, bunlar o sınır illerindeki adliyeler. Tayyip Erdoğan'ın İstanbul, Ankara kadar önem verdiği adliyeler, özellikle Suriye'ye yapılan silah vesaire, o ticaret, kaçakçılık filan, onların hepsinin döndüğü yerler, Tayyip Erdoğan buradaki adliyeleri asla boş bırakmaz. Yüksek Seçim Kurulu'na gelince, Yüksek Seçim Kurulu üyeleriyle ilgili ben bir video yaptım. Yüksek Seçim Kurulu'nun başkanından tutun üyelerine kadar. Hepsi nasıl Tayyip Erdoğan'ın çevriminde filan. Bütün üyeleri Tayyip Erdoğan atadı şu anda. Hepsi nasıl Tayyip Erdoğan'ın yakın çevriminde, Yüksek Seçim Kurulu başkanı, hele Tayyip Erdoğan nasıl ailesinin içerisinde bir kardeş Sayıştay Başkanı, bir kardeş Yüksek Seçim Kurulu Başkanı filan. Bunların hepsini detaylarıyla ben anlattım. Bu iş öyle seçimden sonra böyle bir hadise olmuş. Tayyip Erdoğan'ın haberi olmadan Van'da böyle bir numara yapacaklar. Ve numara yapanlar da Tayyip Erdoğan'ın partisine veriyorlar mazbatayı. Bu tabii ki Tayyip Erdoğan bir zarf atmasıydı. Fakat bu zarfı toplum yemedi. Bakın, her kesimden, hatta Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy vermiş insanlar da şunu söylediler. Ya adam madem PKK'lıydı, seçime girmesine niye izin verdin diyorlar. Ona dolayısıyla onlar bile adam kazandı, hak etti, ver hakkını filan. Aynı şey Ekrem İmamoğlu'nun da 2019'da olmuştu. AKP'liler dahi, Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy verenler, insanlar dahi ya adam kazandı niye vermiyorsunuz filan demişlerdi yani. Burada da aynı şekilde AK Parti oy verenler de desteklediler. Hatta Mehmet Uçum bu Van kararını eleştiren, Van'da bu mazbatayı AKP'ye verilmesiyle ilgili kararı eleştiren AKP'lilere dümdüz gitti Mehmet Uçum. Onlarla kavga etti filan. Tayyip Erdoğan adına saraydan bildiriyor adam. O şekilde yani. Dolayısıyla bu iş Tayyip Erdoğan'ın emir ve talimatları doğrultusunda olduğu. Fakat hem AKP'ye oy verenlerin tepki göstermesi, hem DEM Partililerin dik biçimde durması, haklarını savunmak için Van halkının sokaklara dökülmesi, demokratik biçimde sokaklara dökülmesi, oysa bu işe şiddeti filan bulaştırmamak için oraya bir bariyerler kurmaları, ondan sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nin o ile bir delegasyon göndermesi, Ekrem İmamoğlu'nun bizatihi çıkıp haksızlığa karşı susan dilsiz şeytandır, Van'da hak edene mazbatayı verin demesi ve medyanın buna destek vermesi, işte benim gibi bağımsız gazetecilerin filan vesaire bu işe odaklanması, Van halkının sesini duyurmasıyla oluşan birlik havası Tayyip Erdoğan'a geri adım attırdı. Yoksa YSK'nın böyle YSK hukuka uymuş filan, YSK o mühürsüz oyları ondan sonra geçerli sayarken niye hukuka uymadı filan, orada seçimin kaderini değiştirdiler. YSK'nın geçen seçimlerde neler yaptığını gayet iyi biliyoruz. Hatta bu seçimde bile lan kaç seçimdir üst üste AKP birinci çıkıyor mazbatada sürekli olarak. Adam orada şeyleri karıştırmıyor bile. Tutuyor oradan çekiyor alıyor. AK Parti yine birinci sırada çıktı. Yine birinci sırada, yine birinci sırada. Hep birinci sıraya koyuyor YSK ama halk aldı onu ikinci sıraya koydu yani. Böyle bir YSK'dan bahsediyoruz. YSK düzeltmiş filan. Ya Fatih Altaylı'da böyle bir bazı medya figürleri var bunlar. Bunlar da Adalet ve Kalkınma Partisi'ne çalışırlar. Fakat bunların görevi muhalefeti uyutmaktır böyle. Bu işi de Tayyip Erdoğan yapmadı Van işini, kim yaptı? MİKİ yaptı. Böylesine bir havaya oturtmaya çalışıyorlar. Böyle bir şey yok yani. Bunu yememek lazım. Ve ben Cumhuriyet Halk Partisi yönetiminin de genel halk toplum kitlesinin de bunu yemediğini düşünüyorum. Şimdi bu korku siyasetini yavaş yavaş tabii ki Ekrem İmamoğlu'na doğru da ilerletmek için bir hamleydi bu. Şimdi Van'da böyle yapacak. Kayyuma gerek kalmadan orayı alacak. Sonra ne olacak? Kürtler bir ileri levele geçmiş olacak. Şimdi eskiden neydi? Kürtlerin aldığı illere sürekli olarak kayyum atıyordu. Şimdi Kürtlere kayyum atamadan yargı darbesiyle başkanlığı alıp kendi partisine verecek. Kayyum atayınca valiye belediye başkanlığına veriyordu ya. Şimdi Kürtlerin elinden alıp direkt kendi partisine verme aşamasına geçiyor. Yani bir derece arttırıyor. O zaman ikinci dereceye kim çıkıyordu? Cumhuriyet Halk Partisi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediyelerine de artık kayyum atanabilir düzeye gelecekti bu iş. Bu iş böyle tabii. İkincisi tabii ki Ekrem İmamoğlu ile ilgili orada giyotin gibi bekleyen, demokrasinin kılıcı gibi sallanan bir mesele var. O mesele ne? Ekrem İmamoğlu'na siyasi yasak getirilmesi. Orada Van Belediye Başkanı'na siyasi yasak getirilmesi gibi bir durum söz konusu. Memnun hakların elinden alınması o demek. Ondan sonra onu getirseydi burada da Ekrem İmamoğlu'na doğru bu kapı açılacaktı. Bunu yapmaya çalıştı. Diğer taraftan da burada CHP, eğer orada şiddet, halk, orada PKK ile arasında bir çizgi çekip o gösterileri barışçıl düzeyde tutmasaydı, Ekrem Oğuz da buna destek verince oradan bir PKK bağı filan kuracaktı. Bu Kemal Kılıçdaroğlu döneminde işe yaradı biliyorsunuz. Kemal Kılıçdaroğlu bana PKK'lı derler diye hep uzak durdu filan. HDP'lilere neler yaptılar, o da toplumun farklı kesimlerine neler yaptılar. Aman bana ocu der, aman bana bucu der diye Kemal Kılıçdaroğlu hep bu konulara dokunmadı, bu konuları teğet geçti. Fakat Ekrem İmamoğlu'nun haksızlığa karşı susan dilsiz şeytandır çıkışı son derece önemliydi. AKP'li tabanda da karşılık bulan bir açıklamaydı. Şimdi bariyeri orada kurmadığınız zaman oraya doğru gidecekti. Birazdan Ekrem İmamoğlu'yla ilgili korku siyasetiyle ilgili yapmak istediklerine geleceğim. Fakat bu önemli nokta var. O da Erdoğan'ın bu korku siyaseti de bu seçim sonrasında, bakın bu seçimle ilgili yaptıkları analizde bu konuyu çözmekle ilgili böyle siyasetin kuralları içerisinde bir çalışma yapmayacaklar. Bunu illegal alana taşımaya çalışacaklar. Yani oyunun kurallarının dışına taşımaya çalışacaklar. Fakat bu sefer elleri zayıf. Şimdi Abdülkadir Selvi bir yazı yazmış. Diyor ki 7 Haziran seçimlerinde de diyor Tayyip Erdoğan bu şekilde seçimleri kaybetti diyor. Ona tek başına iktidar olmayı kaybetti. Sonra diyor illegal olarak Adalet ve Kalkınma Partisi'nin seçim çalışmaları ile ilgili seçim sonuçlarını analiz ettiği toplantı ile ilgili kayıtlar illegal olarak dinlendi o toplantı. Sonrasında bunlar da medyada yayınlandı ve orada gördüğünüz AK Parti bu seçim sonuçlarını ne kadar cesurca tartışmış, analiz etmiş. Ondan sonra Tayyip Erdoğan da çok güzel politikalar uyguladı ve 1 Kasım 2015'te %49'da iktidara geldi. Yani yalanın katmerlisi, katmerlisi, katmerlisi. Şimdi 7 Haziran 2015'te Tayyip Erdoğan bu seçimleri tek başına iktidar olmayı kaybedince ondan sonra AK Parti'nin bu seçim sonuçlarıyla ilgili yaptığı analiz toplantısının tutanaklarını Nokta Dergisi'nde ben yayınladım. Ve o tutanaklar öyle illegal dinleme falan filan değildi Abdülkadir Selvi. O tutanaklar o toplantıda bulunan Adalet ve Kalkınma Partisi'nin görevlilerinin toplantıyla ilgili not aldıkları tutanakların gazetecilik çerçevesinde bizim tarafımızdan ulaşılmasıydı. Yani AK Partililerin hazırladığı toplantı tutanakları ondan sonra AK Parti'nin ileri gelenlerine dağıtılıp herkes okuyor. Kendi içlerinde değerlendi. Tayyip Erdoğan'a da sunulan bir tutanak bunlar. Ve sonrasında biz Nokta Dergisi'nde bunu yayınlayınca öyle bize illegal dinleme şu bu filan hiçbir dava açmadı Adalet ve Kalkınma Partisi. Sadece ne yapmaya çalıştılar biliyor musun? Çok uzundu bu tutanaklar. Biz iki bölüm yayınladık. Bir ilk bölümünü birinci hafta, ikinci bölümünü ikinci hafta yayınladık. İlk bölümünü birinci hafta yayınlayınca ikinci bölümde yayınlamamamız için ne yaptılar biliyor musunuz? Medya tarihinde görülmemiş bir şeydir. Dediler ki aynı hani bir şarkıda filan telif hakkı olur ya, geldiler bize bir mahkeme kararı getirdiler. Bu tutanakların telif hakkı bizde. Bakın tutanakları kabul ediyorlar. Telif hakkı bizde. Dolayısıyla bizim telif hakkı bizde olan bir tutanağı siz yayınlayamazsınız diye ticaret mahkemesinden bize telif hakkı kararı getirdiler. Medya tarihinde görülmemiş komedi. O zamanlar biz bunu da haber yaptık. Fakat inadına yayınladık. Ceza alma pahasına yayınladık. Ondan sonra bu davadan da bir ceza almadık sonrasında. Yani dolayısıyla bir illegal dinleme şu bu filan açılmamış. Bir tarafından uydurma Abdülkadir Selvi. Şimdi sonra ne diyor? İşte burada çok cesurca tartıştılar 2015'te bu kayıptan sonra. Sonra Tayyip Erdoğan çok güzel siyasetler uyguladı. Çok güzel sonuçlar çıkardı. Halkın verdiği mesajı çok güzel okudu. Bu sayede 1 Kasım 2015 seçimlerinde %49'a ulaştı. Ulan bu sayede mi oldu? 7000 kişi öldü o arada. Tayyip Erdoğan çözüm sürecinin masasını devirdi. Ondan sonra PKK'nın içerisindeki MİT'çileri de harekete geçirdiniz. PKK zaten hazır buna. Hendek siyaseti, şehirleri bomba doldurmuşlar. Ondan sonra tavşana kaç, tazıya tut. Önce polis askeri çektiniz sahadan, çektiniz. Haziran ayında, Temmuz ayında PKK iyice oralara yerleşti. Hendekleri kurdu. Ondan sonra artık polise askere korkunç bir güç kullanmadan başka hiçbir seçenek bırakmadınız. Ondan sonra da polis askeri dediniz ki bu hendekleri, bombaları temizleyin. Ondan sonra da polisin askeri de o şekilde oraya sokunca o hendekleri, bombaları filan temizlemenin de başka bir yolu yok. Çok şiddetli bir güç kullanmanız gerekiyor. Şehirleri boşaltmanız gerekiyor. Ondan sonra şehirlerin haritadan silindiği, ilçelerin haritadan silindiği bir süreç oldu. Asker, polis, PKK'lı, sivil halktan toplam 7 bin kişi birkaç ay içerisinde hayatını kaybetti. Ondan sonra 1 Kasım 2015 seçimlerinde %49 aldı. Uygulanan halkın bir mesajını filan almak yok. Uygulanan süper siyaset filan yok. Ahmet Davutoğlu ne diyordu o zaman başbakandı? Güneydoğu'da çatışmalar arttıkça oylarımız yükseliyor demişti. Yani kan akıtarak o seçimi kazandınız. Siyasetle filan toplumun mesajını almakla filan değil. Toplumu korkutarak kazandınız o seçimi. İnsanları öldürerek kazandınız o seçimi. Gerçek bu. Orada bir siyasi deha falan filan yok. Erdoğan'ın zaten öyle siyasi dehası filan abartılıyor filan değil. Adamda üç kağıdın haddi hesabı yok. Başa çıkamıyorsun ki. Ne yalanlarıyla başa çıkabiliyorsun ne hileleriyle başa çıkabiliyorsun. Bunun yalanlarıyla ve hileleriyle başa çıkmanın tek yolu korkmamak. Bunun üzerine bodoslama gideceksin. Ancak bundan korkmadığın zaman onu korkutursun. Bununla ilgili detayları geleceğiz. Ama az önce söyledim ya eli zayıf. Eli bu sefer Tayyip Erdoğan'ın zayıf toplumu korkutmakla ilgili. Geçmişte işte Kemal Derviş'in o getirdiği IMF politikaları, ekonomideki bağımsız kurullar filan, sıkı para politikası filan, 2010'a kadar uygulanan şeyler vardı ya, onlar sayesinde ekonomi canlandı oldu bu oldu filan. Bu sebeple ekonomideki canlılık para bolluğu nedeniyle bu tip her türlü hileyi, korku politikasını her şeyi uygulayabiliyordu. Ama şimdi durum farklı. Şimdi bakın size tarihi bir hadise anlatayım. Şimdi 2000 yılında, 99 yılında, 2001'de falan biliyorsunuz Türkiye ekonomik olarak çalkantılı bir dönemin içerisinden geçti. Krizler oluyordu ekonomide. Ve işte Ecevit Başbakan, Mesut Yılmaz Başbakan Yardımcısı, Devlet Bahçeli Başbakan Yardımcısı vesaire. Sonra Türkiye bu ekonomik krizden çıkmak için artık aklın yoluna başvurmaktan başka bir çare bulamadı. Biliyorsunuz çok başarılı bir ekonomist olan Kemal Derviş Türkiye'ye getirildi. Ve IMF ile birlikte çalışarak güçlü bir ekonomik program hazırladı. Ve bu ekonomik program çerçevesinde işte ekonomik kurumlar, Merkez Bankası'ndan başlayın da rekabet kurumuna kadar bunlar bağımsız hale getirildi. Yeni kurumlar kuruldu. BDDK vesaire bunlar bağımsız hale getirildiler. Siyasetten bağımsız hale getirildiler. Ve sonrasında sıkı bir maliye politikası filan yol haritası hazırlandı. Ve ekonomide pozitif sonuçlar görülmeye başlandı ve sıcak para akışı gelmeye başladı. Dolayısıyla 1-2 sene içerisinde ekonomideki bunun sıcak sonuçları görülecek ve halk yeniden mevcut iktidara yönelik popülaritesini, yeniden oylarını arttırma imkanı bulacaktı. Fakat bir anda Devlet Bahçeli bir hükümet içi kriz çıkardı ve erken seçim kararı alınmak durumunda kaldı bu hükümet içi kriz nedeniyle. Hatta Bahçeli bu krizi çıkarırken de 3 Kasım'da seçime gidelim diye söyledi. Ve nihayetinde 3 Kasım'da seçile gidildi ve o krizin daha pozitif sonuçları, o para politikasının pozitif sonuçları alınamadan seçime gidilmiş oldu ve Tayyip Erdoğan tek başına iktidara geldi. Bütün partiler, o koalisyon hükümetindeki partiler tarihe gömüldü. Şimdi bu olaydan sonra Mesut Yılmaz bir dost toplantısı içerisinde oturuyor ve bu konu açılıyor. Deniyor ki ya siz esas bütün bu şu an Adalet ve Kalkınma Partisi'nin uyguladığı ve pozitif sonuçlarını aldığı, bütün yelkenini oyla doldurduğu bu para politikasını filan siz yaptınız. IMF ile bunu siz anlaştınız, Kemal Derviş siz getirdiniz, Kemal Derviş bütün bu 10 yıllık planı Kemal Derviş yaptı. Şu an Ali Babacan o Kemal Derviş'in planını takip ediyor. Bütün bunları siz yaptınız. Ya niye erken seçime gittiniz de bu ondan sonra? Siz bu işin ekmeğini yiyecektiniz. Ondan sonra sizin oylarınız artacaktı. Niye bunu yaptınız diyor. Çok affedersiniz. Mesut Yılmaz ne diyor biliyor musunuz? Sorma diyor. Devlet Bahçeli ağzımıza diyor. Yani bu şekilde bir cevap veriyor. Gerçekten de hadise bundan ibaret. Şimdi o Kemal Derviş'in politikasını Ali Babacan da geç bir ekonomist olarak tabii hükümetin de desteklemesiyle, çünkü orada o dönem ilk başta askerlerden korkuyorlar filan, ekonomiyi düzeltip halkın desteğini arkalarına almak önemli. Aynı zamanda bununla paralel olarak Avrupa Birliği reform paketleri de hazırlanmış o başlangıçta. Ta Ecevit hükümetinde başladı Avrupa Birliği reform paketlerinin çıkartılması. Sonrasında bu reform paketleri hazır zaten. Kaç tane reform paketi çıkaracağı. Ondan sonra hazır reform paketlerini de AK Parti çıkarmaya başladı ve para bolluğu olmaya başladı. Ve bu para bolluğu sayesinde Tayyip Erdoğan güçlendi ve artık ben yeterince tek adam olduğum düşüncesinden sonra olayların rengi değişmeye başladı. Ve Tayyip Erdoğan ülkeyi az önce saydığım korku siyasetiyle yönetmeye başladı. Sürekli olarak ben gidersem yeni koalisyon hükümeti gelir, istikrar bozulur korkusu. Ondan sonra bölünme korkusu, o korkusu, beka sorunu, şu bu filan korkularla yönetti. Fakat şimdi geldiğimiz noktada, şimdi herkes şunu diyor değil mi? AK Partililerin kendileri de eleştiriyorlar. Ya emeklilere niye zam vermediniz ya seçim öncesi? Bak emekliler her yerde konuştular. Kahvede konuştular, cami bahçesinde konuştular, orada konuştular, burada konuştular. Böyle oldu. Emeklilere de niye böyle yaptınız falan, niye zam vermediniz falan diye. Veremez ki. Çünkü kasada para yok. Yani adı konulmamış, IMF ile bunun arasında masaya oturdular. Adı konulmamış, topluma açıklanmamış bir IMF anlaşması var. Ve geçmişte nasıl Kemal Derviş uyguluyorduysa bunu, şimdi de Mehmet Şimşek uyguluyor. Dolayısıyla onlar emekliye zam yok diyorlar. Ondan sonra bu da para basıp da yine verirdi emekliye zam, biliyor musunuz? Seçimden önce. Ama yok, oradan izin çıkması lazım. Her adım için izin çıkması lazım. Aynı şekilde bu programı uygulamak için biraz para gelmesi için dışarıdan. Şimdi Mehmet Şimşek diyor ya, şu kadar tahvil ihraç ettik diyor. Yani borçlanıyorsun dışarıdan. Bu programa uymazsan dünyadaki bütün ekonomi otoritelerinin, bankaların filan bildiği fakat Türk kamuoyuna açıklanmayan bu programa uymazsan o tahvilleri kimse almaz. Herkes o programa uyulup uyulmadığına bakıyor ve emeklilere seçimden önce zam yok, programda var. Dolayısıyla emeklilerin maaşlarını giderek kademeli olarak düşürme. Şimdi EYT'liler filan da çıktı, yaptılar ya bunların hepsi. Fakat emeklilerin maaşını öyle bir kuşa çevirecekler ki sosyal güvenlik açığını emeklilerin maaşını kuşa çevirerek kapatacaklar. Yeni bir strateji gördüğünüz gibi. Hani diyor ya Kemal Kılıçdaroğlu'na, sen diyor SSK'yı batırdın diyor. Bunların döneminde de şu anda büyük bir sosyal güvenlik açığı var. Batık yani. Ama ne yapacaklar? Emeklilerin maaşını düşüre o açığı mümkün olduğunca azaltacaklar. Bu da program içerisindeki konulardan bir tanesi. Dolayısıyla şu an para yok. Para olmadığı için de, ülke batık olduğu için de şu an bu korku siyasetini uygulayabilme konusunda Tayyip Erdoğan'ın eli zayıf. Bu sebeple söylüyorum. Bunun uygulamaya çalıştığı korku siyasetinin üzerine gider, dik durarsanız uygulayamaz. Bakın Van'daki bu hadise bir süre sonra büyürse bir ekonomik krize de yol açabilecek bir hadiseydi. Şu an öyle hendek süreçleri falan gibi böyle büyük karışıklıklar filan, bunları yapabilecek, öyle bir korku siyasetini uygulayabilecek kadar eli kuvvetli değil. Bunların ekonomik sonuçları da olacak. Öyle bir ekonomik kriz çıkarabilecek iç çalkantılar konusunda Tayyip Erdoğan öyle eli güçlü değil. Ancak böyle küçük çalkantılar çıkarıp milleti korkutup hemen oradan sonucu alacak filan. Ama bir çalkantı çıkardı Van'da, fakat millet korkmayınca, sonucu alamayınca hop geri adım attı. Çünkü kriz çıkarmaya cesareti yok. Niye? Nuh gemisini fırtına çıkmadan önce hazırladı. Şimdi fırtına çıkmış, ekonomi birbirine girmiş, dolar fırlamış gitmiş 35'lere doğru gidiyor. Doların 50 lira olacağından filan bahsediliyor. Artık fırtına çıkmış, bu fırtınanın ortasında Mehmet Şimşek'i getirmiş, gemisini yapacak. O gemisini de yaparken bir taraftan da milleti korkutuyor. Böyle bir şey yok. Fırtına çıkmadan önce gemini hazırlaman gerekiyordu. Şimdi tabii bir de sıcak para AK Parti'nin ilk zamanlarındaki gibi de gelmeyecek. Sıkı mali politika uygulasam bile. Şimdi çok kontrollü biçimde sıcak parayı bırakırlar ancak. Çünkü bunların yolsuzlukları artık dillere destan. Bunların hırsızlıkları dillere destan. Bunlar çalmanın da şirazesini kaçırdılar. Dolayısıyla eskiden sıcak para geldiğinde işte reel sektöre oraya buraya filan veriliyordu. Şimdi biliyorlar ki bir para gelse Tayyip Erdoğan onu çalacak. Dolayısıyla dünyadan gelen para belli şartlara filan bağlı olarak çok sıkı biçimde gelecek. Eskisi gibi öyle oluk oluk filan gelmez konusu da söz konusu değil. Dolayısıyla iş hayli zor. Şimdi siyasetle ilgili temel kurallardan bir tanesi de bir doğal afeti engelleyemezsin, bir de halk hareketlerini engelleyemezsin. Yani halk güçlü biçimde bir bütün olarak kitleler halinde bir konuya karar verdiğinde, bir yöne doğru kanalize olduğunda onu engellemek mümkün değil. İstersen halkı kılıçtan getir, onu engelleyemezsin yani. Ne diktatörler vardı Orta Doğu'da. Bakın Türkiye böyle isyan kültüründe filan Orta Doğu halkına böyle koyun filan diyorlar ama Orta Doğu'da ne isyanlar filan çıktı. Saddam'a karşı, Esed'e karşı filan, Kaddafi'ye karşı. Yani halklar ne ayaklandılar yani, koyun denen halklar ne ayaklanmalar oldu orada. Sonra onların sonu ne olduğunu gördük yani. Öyle çok kuvvetli, çok daha zalim, halkı kılıçtan geçiren, hatta halkına karşı kimyasal silah kullanan diktatörler dahi tutunamadılar gördüğünüz gibi. Dolayısıyla burada da geniş halk hareketlerine karşı Tayyip Erdoğan'ın böyle korku siyaseti filan sökmez yani. Doğal afeti engelleyemezsiniz. Kitle hareketlerini, halk hareketlerini engelleyemezsiniz. Şimdi burada Ekrem İmamoğlu'na karşı kullanacağı korku meselesi de iki türlü. Birincisi Ekrem İmamoğlu'nu bazı yolsuzluk dosyalarıyla sıkıştırıp korkutmak, itibarını sarsmak vesaire, buradan yargı süreçleri başlatmakla ilgili bir korku siyaseti izleyecek. İkincisi de Ekrem İmamoğlu'nu bir siyasi yasaklı hale getirmekle ilgili bir korku siyaseti izleyecek. Burada Ekrem İmamoğlu korkarsa, ondan sonra toplumun diğer kesimleriyle bağ kurup bu baskıyı atlatmanın tek yolu toplumun bütün kesimleriyle bağ kurmak Ekrem İmamoğlu'nun. Ve bunu gerçekleştirmek için eğer bana ocu derler, bana şucu derler diye Ekrem İmamoğlu bunlardan korkarsa Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı gibi, o zaman toplumun bu farklı kesimleriyle bağ kurmaz ve Tayyip Erdoğan'ın bu çifte oyununa, Ekrem İmamoğlu'nu korkutma oyununda Ekrem İmamoğlu korkabilir. Ama Ekrem İmamoğlu bu kavgayı verdiğinde arkasında sadece CHP'nin değil geniş bir tabanın oluşacağı, onun temel haklarında ona destek verecek geniş bir taban oluşacağını görürse bu kavgayı verebilir. Ama bu geniş taban oluşturmak da Ekrem İmamoğlu'nun elinde. Bakın Van'da Zeydan ne yaptı? Sadece düz biçimde hakkını savundu. Ne konuyu sağa çekti, ne konuyu sola çekti. Sadece benim hakkım bu kardeşim, seçimi kazandım. İşte bunlar da mahkeme kararları. Bana seçilme hakkım olduğuna ilişkin mahkeme karar verdi. Bunu YSK'ya verdim, o da kabul etti filan. Böyle gayet temel haklar çerçevesinde kaldı. İmamoğlu'nun da bu temel haklar çerçevesinde arkasında toplumun geniş kesimlerini oluşturacak bir siyaset korkusuzca, bana ocu derler, bana bucu derler filan korkularının içerisine girmeden ilerlemesi gerekiyor. Bir diğer önemli nokta da bu seçim sonuçlarını hakikaten sindirmek. Şimdi Tayyip Erdoğan bu seçim sonuçlarını sindiremiyor. Ve bakın Van'da bir deneme yaptı ama denemeler bitmeyecek. Bu seçim sonuçlarını sindiremiyor. Halka ne diye düşünüyor biliyor musunuz? Ulan nankörler, ben size neler yaptım filan, ondan sonra siz bana oy vermediniz. Halka kesin böyle bakıyordur. Bakın Kaddafi'yi halk yakalamış, lağım gibi bir yerde yakalamış Kaddafi'yi. Dövüyorlar. İnsanlara diyor ki evlatlarım bana bunu niye yapıyorsunuz diyor. O Kaddafi'nin o son haykırışları, o son sözleri, halkla konuşma biçimi filan üzerine yazılmış çok güzel psikolojik analizler var. Kaddafi'nin o diktatörlük süreciyle birlikte işleyen. Çünkü adam şöyle görüyor, artık dünyadan, toplumdan öyle bir korku kopmuş ki kendi yaptığı her şeyin halkını eziyor. Fakat o halkını ezdiğini de halkının iyiliğine olduğunu düşünüyor. Hani bir baba çocuğu ondan sonra kötü not getirince çocuğunu döver ya, çocuğunun iyiliğine yaptığını filan düşünüyor. Halbuki çocuğa çok büyük bir kötülük yapıyor orada. Aynı psikoloji. Orada da Kaddafi halkını ezmiş, yıllarca neler yapmış filan ama bu yaptığı her şeyin halkının iyiliğine olduğunu düşünüyor. Çünkü kendisini bir tanrı gibi filan görüyor bir noktadan sonra bu tip insanlar. Dolayısıyla o son anda dövüyorlar halkı onu. Evlatlarım bana bunu niye yapıyorsunuz filan diyor. Şimdi Tayyip Erdoğan da böyle düşünüyor. Ulan ben bunu yaptım, şunu yaptım bu topluma. Vay nankörler, bana oy vermediler filan. Bunun intikamını çıkaracak. Anlamıyor seçimin sonuçlarını. Ben CHP'lilerde de bu seçim sonuçlarının, muhalif kesimde de anlamadıklarını düşünüyorum. Çünkü nasıl Tayyip Erdoğan CHP'nin birinci parti olduğunu idrak edemiyorsa, CHP'liler de bence bu sonucu beklemiyorlardı. Onlar da idrak edemiyorlar. Yani tamam Ankara'da yine alırız, İstanbul'da alırız, bazı iller alırız falan ama birinci parti çıkmak, yani sürekli olarak 23-25 bandında kafası tavana çarpıp inmiş bir partinin bir anda birinci parti 37'lere falan gelmesi, onlar da bir kere CHP'nin kendisinin birinci parti olduğunu idrak etmesi lazım. Ve şu an birinci parti, ana parti, iktidar partisi gibi hareket edip toplumu kucaklaması lazım. Bu birinci parti misyonuyla hareket etmesi lazım. Hem Özgür Özel'in hem Ekrem İmamoğlu'nun. Şimdi Ekrem İmamoğlu diyorum ama bu oyları alan Ekrem İmamoğlu biliyorsunuz. O sebeple söylüyorum. Buradaki liderlik tamamen onun da. Özgür Özel'le güzel bir partnerlik oluşturdular. Bu sebeple CHP yönetiminin bunu idrak etmesi gerekiyor. Şimdi fakat az önce söylediğim bu toplumun diğer kesimleriyle bağ kurma meselesi var ya, bunu yaparken Tayyip Erdoğan gibi yapmamak lazım. Bunu sahici yapmak lazım. Bakın geçtiğimiz günlerde Ekrem İmamoğlu işte mazbatasını tekrar aldıktan sonra işte orada ailesini filan da toplamış. Ondan sonra bir dua okunuyor. İşte duayla birlikte geçiyor filan. Şimdi bunlar Yani dua okunabilir filan ama böyle medyanın önünde medya servis edilerek filan. Şimdi bunlar Tayyip Erdoğan'ın yöntemleri. Tayyip Erdoğan bunun ekmeğini o kadar çok yedi ki bunu tüketti artık. Yani buradan yapılacak bir şey yok. Hakikaten dine Ekrem İmamoğlu'nun benim dinle bir problemi olmadığını düşünüyorum ben. Ondan sonra, fakat bunu realist olarak gösterebilirsin. Yani bunu böyle doğal olarak yaşaman lazım. Bunlar bu tip böyle dua şovları falan bunlar Tayyip Erdoğan'ın yöntemleri bunlar. Bakın Merkez Sağ Partisi dediğiniz nedir biliyor musunuz? Yıllardır Türkiye'deki Merkez Sağ Partisi nedir biliyor musunuz? Bunlar cuma namazına giderler, akşamına giderler, rakıyı içerler. Tamam mı? Ondan sonra Ramazan'da teravihe dahi giderler. Tamam mı? Ondan sonra teravihten çıktıktan sonra metreslerinin evine giderler. Tamam mı? Böyle bir dual halka gösterdikleri bir şey, kendileri yaptıkları bir şey. Merkez Sağ dediğiniz budur arkadaşlar. Türkiye'deki Merkez Sağ Partisi bu. Hakiki olarak ya dindar olmak ayrı bir şey, dinci olmak, İslamcı olmak ayrı bir şey. Dindarlık çok saf, temiz ayrı bir tutum. Ondan sonra İslamcılık, dincilik filan bunların sömürüsü anlamına gelen apayrı bir şey. Bu AKP dinci bir parti, İslamcı bir parti, dindar bir parti değil bunlar yani. Bunlar işte Avrupa anlamında, Avrupa'ya anlamda muhafazakarlık negatif bir kavramdır ya. O anlamda muhafazakar bir parti bunlar. Ve o klasik merkez sağın böyle iki yüzlü politikalarının devamı. Şimdi burada Türkiye artık bunları aşması gerekiyor. Yeni jenerasyon filan bunları aştı. Artık insanlar senin dindar mı olduğuna, dindar olup olmadığına filan buna bakmıyorlar. İnsanlar ne görmek istiyorlar biliyor musunuz? Arkadaşım işini düzgün yap, yolsuzluk yapma. Tamam mı? Yolsuzluk yapmıyorsan en dindar adam sensin. Tamam mı? Toplum bu. Topluma bunları, bu temiz yönleri göstermek gerekiyor. Yoksa bu dua işleri filan, Tayyip Erdoğan bunlar o kadar kullandı ki bitti bunlar. Ekrem İmamoğlu böyle Tayyip Erdoğan'a benzeyerek bir noktalara bir şeyler yapacağını, toplumla bağ kuracağını zannediyorsa öyle değil yani. Zaten soy ismin İmamoğlu zaten. Hani ismin Ekrem. Dolayısıyla seni tutup da böyle katı laik falan fişmeken gibi bir kategorisine insanlar zaten koymuyorlar. Bunları yapmaya gerek yok. Doğal, samimi ve gerçekçi topluma davranmak da yetmiyor. Bununla ilgili politikalar üretmek gerekiyor. Yani toplumun o kesimi, bu kesimi filan bu kesimlerin hepsinin ihtiyaçları var değil mi? Bunların hepsinin ellerinden alınmış hakları var. Bunları nasıl geri vereceksiniz? Ondan sonra bu haklarla ilgili mücadele verilirken o kişilerin yanında durmanız lazım zaman zaman filan. Yani bu konularda politikalar geliştirerek ve tutum belirleyerek ve aktif adımlar atarak meclis her ne kadar yetkisini kaybetmiş olsa da meclis platformunda AKP'liler, MHP'liler kabul etmese bile bu konuları gündeme getirmek, önergeler vermek filan bu şekilde hakiki biçimde toplumun her kesiminin dertlerini gündeme getirerek onlarla ilgili aksiyon alarak bunu gösterirsiniz. Yoksa bu dua işleri falan bunlar tükendi bitti. Bunlara hiç gerek yok. Erdoğan yeni korku modelleriyle. Çünkü seçimden çıkardıkları sonuç bu. Ekonomide olsa popülist politikalar uygulayabilecek bir marjları kalmadı. Orada Batı'nın ellerine verdiği, kendi borçlarını da tahsil edebilmek için ellerine verdiği programı uygulamak durumundalar. Bu seçimden önce emeklilere zam dahi veremediler. O kadar mahkumlar bu politikayı uygulamaya. Ekonomide bu realist politikalar uygulamaya devam edecekler. Diğer tarafta toplumu böyle küçük korkularla siyaseti yönetebilmeye çalışacaklar. İşte bu küçük korkulara karşı Van'da olduğu gibi birlikte olmak gerekiyor. Bu seçimden çıkardıkları sonuç ve analiz bunun üzerine inşa edecekleri şey bu. Bundan başka bir şey değil yani. Tamamen bundan ibaret. Artık uygulayabilecekleri yalanlar, yapabilecekleri hileler son derece sınırlı ve bunlar artık çok kolay çözülebilecek hileler. Yeter ki Van'daki bu birliktelik ruhu var ya, bakın bu Kazlı Çeşme'de bir birliktelik ruhu icat etmişlerdi 15 Temmuz'dan sonra. Sonra o birliktelik ruhunu nasıl istismar edip onun üzerine neler inşa etme, onun üzerine olağanüstü hal inşa ettiler. Tamam mı? Şimdi de allem edip kallem edip bir o hal filan yapabilir miyiz filan diye düşünüyorlar. Çünkü onun çok ekmeğini yediler. Onun üzerine o hal inşa ettiler. Şimdi fakat bu Van'daki birliktelik hakiki bir birliktelik. Ondan sonra bunun üzerine hakiki bir birlikteliğin devamı inşa edilmesi lazım. Bunun üzerine başka şeyler inşa edilmeye çalışılırsa siyasi amaçlarla, politik, gündelik, küçük çıkarlarla çok yazık olur. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.